Ayrım 7. Mavi Ufuklar. Wilbur Smith. Sayfa 65. Louisa sonraki birkaç hafta boyunca onu sadece bir kez uzaktan gördü. Merdivenlerin yarısındaydı. Gertruda'nın odasına çıkıyordu. Tam o sırada uşaklardan biri yemek salonunun çift kanatlı kapılarını açmış ve konuklarına yol gösteren Bay Van Ritters eşikte belirmişti. Hepsi de çok şık giyinmiş varlıklı hanımefendiler ve beyefendilerdi. Louisa adamlardan en az dördünün Het Zeventie'nin üyeleri yani Vogue yöneticileri olduğunu biliyordu. Mükellef bir ziyafet çektikleri anlaşılıyordu. Hepsi de neşeli ve oldukça gürültücüydü. Louisa konuklar altından geçerken perdelerin arkasına saklanmış ama Bay Van Ritters'ı tuhaf bir özlem hissiyle izlemişti. Efendisi uzun, kıvırcık bir peruk ve altın post tarikatının kuşağıyla yıldızını takıyordu. Muhteşem görünüyordu. Louisa efendisinin koluna girmiş olan şık, gülümseyen kadına karşı şiddetli bir nefret duymuştu. Saklandığı yerin altından geçmelerinden sonra Gertruda ile paylaştığı odaya koşmuş, kendini yatağın üzerine atarak ağlamıştı. ''Neden beni tekrar görmek istemiyor? Hoşuna gitmeyecek bir şey mi yaptım?'' Kütüphanede yaşananları her gün özellikle de fenerler söndürüldükten sonra karanlıkta yatarken düşünüyordu. Sonra bir gün Bay Van Ritters hiç haber vermeden binicilik akademisine geldi. Louisa Gertruda'ya referans yapmayı öğretmişti. Küçük kızın hareketleri zarafetten yoksun, beceriksizceydi ve dengesini yitirdiği için Louisa'nın yardımıyla doğrulabilmişti. Ama Van Ritters bu ilerlemeye hafifçe gülümsedi ve neşeyle eğilerek karşılık verdi. ''Sadık hizmetkarınızım'' dedi ve Gertruda kıkırdadı. Louisa ile konuşmamıştı ve Louisa da söz verilmeden konuşmaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Van Ritters, Gertruda'nın seyis gözetiminde at üzerinde bir tur atmasını izledi. Yuları seyis tutuyordu. Louisa, Midilli'nin yanında yürümek zorundaydı çünkü Gertruda çok korkuyordu. Van Ritters sonra geldiği gibi apansızca gitti. Aradan bir hafta daha geçti. Louisa zıt duygular arasında gidip geliyordu. Bazen işlediği günahın büyüklüğü onu eziyordu. Efendisinin ona dokunmasına izin vermiş, o canavarımsı şeyi tutmaktan zevk almıştı. O günle ilgili rüyalar bile görür olmuştu. Bu rüyalardan soluk soluğa uyanıyor, dolgunlaşan göğüsleri ve mahrem bölgeleri yanıp sızlıyordu. Göğüsleri günahlarının cezasıymış gibi bluzunun düğmelerini zorlayacak kadar büyümüştü. Kollarını önünde kavuşturarak göğüslerini saklamaya çalışıyordu. Ama seyislerin ve uşakların bakışlarını fark etmişti. Eliza ile konuşup başına gelenleri anlatarak övdüğünü istemeyi düşündü. Ama Bay Ritters hiç kimseye söylememesi konusunda onu uyarmıştı. Bu yüzden sessiz kaldı. Sonra hiç beklemediği bir anda Stals, ''Kendi odana taşınıyorsun'' dedi. ''Bay Ritters'ın emri.'' Louisa ona şaşkınca baktı. ''Ama Gertruda ne olacak? Tek başına uyuyamaz.'' Beyefendi artık bunu öğrenmesi gerektiğini söyledi. ''O da yeni bir odaya geçecek ve odalarınız yan yana olacak. Gece sana ihtiyaç duyacak olursa başucundaki çıngırağı çalacak.'' Kızların yeni odaları kütüphanenin ve Bay Ritters'ın yatak odasının altındaki kattaydı. Louisa taşınmalarını bir oyun haline getirerek Gertruda'nın itirazlarını dindirmeyi başardı. Bütün bebeklerini yukarı taşıdılar ve yeni odalarını tanıtmak için bir parti düzenlediler. Louisa her bir bebeği ayrı ses tonuyla konuşturuyordu. Bu numara her zaman başarılı olur, Gertruda kahkahalara boğulurdu. Bütün bebekleri yeni odalarını çok beğendiklerini söylediğinde Gertruda ikna oldu. Louisa'nın odası sade ve havadardı. Kadife perdeler, yaldızlı sandalyeler ve yatak başı çok güzeldi. Mobilyalar az ama kaliteliydi. Şiltesi kuş tüyündendi. Battaniyeleri ise kalın ve yumuşacıktı. Odasında mermer bir şömine bile vardı ama Stals haftada sadece bir kova kömür alabileceğini söylemişti. En güzel sürpriz ise içinde oyulmuş bir oturma bölümü ve porselen bir oturağın bulunduğu köşedeki küçük bölmeydi. Louisa o ilk gece mutluluktan uçarak yeni yatağına girdi. Sanki o geceden önce ömründe hiç tam anlamıyla ısınmamıştı. Derin rüyasız uykusundan uyanırken onu uyandıranın ne olabileceğini düşünüyordu. Etraf karanlık, evde sessiz olduğuna göre saat gece yarısını çoktan geçmiş olmalıydı. Sonra sesi tekrar duydu ve nabzı hızlandı. Ayak sesleriydi. Ama odanın karşısındaki lambrili duvardan geliyordu. İçi buz gibi batıl bir korkuyla doldu ve ne çığlık atabildi ne de kıpırdayabildi. Sonra bir gıcırtı duydu ve bir ışık huzmesi yoktan var oldu. Karşı duvardaki panel açıldı ve uzun boylu biri odaya girdi. Üzerinde beyaz gömlek ve bir pantolon olan sakallı biriydi. Louisa, sesi boğuktu ve tuhaf bir şekilde yankılanıyordu. Tam da bir hayaletten beklenecek türde bir sesti. Battaniyeyi başının üzerine çekti ve nefes almaya bile çekinerek hareketsizce yattı. Yatağına yaklaşan ayak seslerini duyuyor, cılız ışığın hareketlerini fark edebiliyordu. Ayak sesleri yatağının yanı başında kesildi ve üzerindeki battaniye aniden geri çekildi. Louisa bu kez çığlık attı ama bunun yararsız olduğunu biliyordu. Gertruda'nın uykusu çok ağırdı, top patlasa uyanmazdı ve Huis Brabant'ın bu katında ikisinden başka hiç kimse yoktu. Üzerine eğilmiş yüze irileşmiş gözlerle baktı. Öylesine korkmuştu ki onu fenerin aydınlığında bile tanıyamadı. ''Korkma çocuğum, canını yakmayacağım.'' ''Ah efendim.'' Müthiş bir rahatlama hissederek kendini adamın kollarına attı ve başını göğsüne dayadı. ''Hayalet olduğunuzu sandım.'' ''Sakin ol çocuğum.'' Saçlarını okşuyordu. ''Her şey yolunda. Korkacak bir şey yok.'' Louisa'nın sakinleşmesi uzun sürdü. Sonra adam ''Seni burada bırakmayacağım.'' dedi. ''Benimle gel.'' Elini tuttu ve Louisa pamuklu geceliği içinde çıplak ayaklarla onu güvenle izledi. Duvardaki gizli kapının gerisinde spiral şeklinde bir merdiven vardı. Basamakları tırmandılar ve bir başka gizli kapıdan geçtiler. Kendilerini aniden dev gibi bir odada buldular. Öyle büyüktü ki şamdanlar içinde en az 50 mum olmasına rağmen odanın köşeleri ve tavanı gölgeler içindeydi. Bay Ritters onu yüksek alevlerin dans ettiği şöminenin önüne götürdü. Louisa'ya sarılıp saçlarını okşadı. ''Seni unuttuğumu mu sandın?'' Başını salladı. ''Sizi kızdırdığımı ve beni artık sevmediğinizi düşündüm.'' Bay Ritters güldü ve kızın yüzünü ateşin aydınlığına doğru kaldırdı. ''Ne kadar güzel bir şeysin sen öyle. İşte sana bu kadar kızgınım. Seni ne kadar sevmediğimi de gör.'' Başını eğip Louisa'yı dudaklarından öptü. Ağzında puro tadı vardı. Bu güçlü tat Louisa'ya kendini emniyette hissettirdi. Sonunda Bay Ritters dudaklarını ayırdı ve onu şöminenin önündeki kanepeye oturttu. Üzerinde kristal kadehlerin ve içinde yakut kırmızısı bir içki olan şişenin bulunduğu masaya doğru yürüdü. Kadehlerden birini doldurarak getirdi. ''Bunu iç, kötü fikirleri def eder.'' Louisa içkinin keskin tadını alınca öksürdü ve nefesi kesilir gibi oldu. Ama sonra parmak uçlarına kadar tüm vücuduna harika bir sıcaklık yayıldı. Efendisi yanına oturdu, saçlarını okşayarak yumuşak bir sesle ne kadar güzel ve iyi bir kız olduğunu, onu ne kadar çok özlediğini anlattı. İçindeki sıcaklık ve adamın sesini yumuşaklığıyla rahatlayan Louisa başını onun göğsüne dayadı. Geceliğini yukarı çekince hiç itiraz etmeden üzerinden çıkarmasına izin verdi. Çırılçıplak kalmıştı. Mumların aydınlığında çocuksu vücudu solgun ve ipek gibi pürüzsüzdü. Efendisi üzerine eğilip yüzünü öptüğünde hiç utanç duymadı. Nazik ellerin yönlendirmesiyle bir o yana bir bu yana dönüyordu. Adam aniden ayağa kalkarak gömleğiyle pantolonunu çıkardı. Kanepeye yaklaştı ve önünde ayakta durdu. Louisa'nın ellerini yönlendirmesine veya ona ne yapacağını söylemesine gerek yoktu. Louisa onu iki eliyle birden kavradı ve daha önce öğrendiği gibi üzerindeki gevşek deriyi geri çekerek erik rengindeki parlak başını ortaya çıkardı. Adam bir süre sonra ellerini uzaklaştırarak kanepenin önünde diz çöktü. Louisa'nın bacaklarını açtı ve kadife döşemeli kanepeye uzanması için hafifçe itti. Sonra başını pürüzsüz bacakların arasına eğdi. Louisa adamın bıyıklarını önce bacaklarının iç kısmında sonra daha yukarılarda hissetti. ''Ne yapıyorsunuz?'' dedi şaşkınca. Bay Ritters bunu ona daha önce yapmamıştı. Doğrulup oturmaya çalıştı ama efendisi buna izin vermedi. Aniden hafif bir çığlık atarak tırnaklarını adamın omzuna geçirdi. Ağzı en mahrem bölgesinin üzerindeydi. Hissettikleri öylesine yoğundu ki Louisa bir an için bayılacağından korktu. Spiral merdivenden inip onu almaya her gece gelmiyordu. Çoğu gece Louisa yatak odasının penceresinin altında, arabaların tekerleklerinin taş döşeli yol üzerinde çıkardıkları sesleri duyuyordu. Odasındaki mumu söndürüyor ve perdelerin arasından Bay Van Ritters'ın şık ve zengin konuklarının geliş gidişini gizlice izliyordu. Onlar gittikten sonra uzun bir süre gelmesini umut ederek bekliyor ama gecesi çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonlanıyordu. Bazen güzel gemilerinden biriyle uzak diyarlara gidiyor, haftalarca, bazen aylarca dönmüyordu. O yokken Louisa çok sıkılıyor ve kendisini huzursuz hissediyordu. Mutsuz oluyor, Gertrude'ye bile sabır gösteremiyordu. Van Ritters geri döndüğünde ise varlığı tüm evi dolduruyor, diğer hizmetliler bile canlanıp heyecanlanıyordu. Spiral merdivenden inen ayak seslerini duyup onu karşılamak için yatağından fırlarken beklediği uzun geceler aklından uçup gidiyordu. Efendisi artık aşağı inmesine gerek bırakmayacak bir çağrı yöntemi bulmuştu. Gece odasına gelmesini isterse akşam yemeğini bir uşakla Gertrude'ye kırmızı bir gül gönderecekti. Gülleri getiren hiçbir uşak bunda bir tuhaflık olduğunu düşünmedi. Bay Ritters'ın çirkin, kıt akıllı kızına duyduğu sevgiyi hepsi biliyordu. Bilmedikleri o gecelerde spiral merdivenin çıkışındaki kapının kilitli olmadığıydı. Her buluşmaları bir öncekinden farklıydı. Van Ritters her seferinde başka bir oyun icat ediyordu. Louisa'ya değişik kostümler giydiriyor, sütçü kız, seyis yamağı veya prenses rollerine bürünmesini istiyordu. Bazen ona iblislerin veya vahşi hayvanların yüzlerinin işlendiği maskeler taktırıyordu. Oyunların sonu gelmez gibiydi. Başka gecelerde yeşil deri kaplı kitaptaki resimleri inceliyorlar, gördüklerini uyguluyorlardı. Kızın erkeğin altında yattığı ve organının soluna dek kızın bacaklarının arasına gömülü olduğu resmi ona ilk gösterdiğinde Louisa gördüklerine inanamamıştı. Bunun mümkün olabileceğini düşünemiyordu. Ama efendisi sabırlı, nazik ve düşünceliydi. Birleşmeleri gerçekleştiğinde Louisa çok hafif bir acı duydu. Geniş yatağın çarşafı üzerinde ise sadece birkaç damla kan vardı. Sonrasında çarpıcı bir tatmin hissetmiş, yalnız kaldığında da bedeninin alt kısmını merakla incelemişti. Pislik ve günah yuvası olduğu söylenen bölgelerin böylesine yoğun bir zevkin kaynağı olabileceğini asla düşünemezdi. Artık öğreneceği hiçbir şeyin kalmamış olduğundan emindi. Onu ve kendini her açıdan hoşnut edebileceğine inanıyordu. Ama yanılmıştı. Van Ritters sonu gelmezmiş gibi görünen seyahatlerinden birine daha çıkmış, değerli kürk ticaretini genişletme niyetiyle muhteşem Peter adıyla bilinen Piotr Alekseyeviç ile görüşmek üzere Rusya'da St. Petersburg'a gitmişti. Geri döndüğünde Louisa heyecandan yerinde duramıyordu ve bu kez çağrılmak için uzun süre beklemesine gerek kalmadı. O akşam Louisa tavuğundan bir lokma keserken bir uşak Gertrude'ye kırmızı gül götürdü. ''Neden bu kadar mutlusun Louisa?'' diye sordu Gertrude onu yatak odasında dans eder gibi görünce. ''Çünkü seni seviyorum Gertrude, dünyadaki bütün insanları seviyorum.'' diye şakıdı Louisa. Gertrude ellerini çırptı. ''Ben de seni seviyorum Louisa.'' ''Artık yatağına gitme vakti geldi tatlım. İşte iyi uyumana yardım edecek bir bardak ılık süt.'' Louisa o gece gizli geçitten geçip efendisinin odasına girdiğinde şaşkınlıkla kala kaldı. Bu yeni bir oyundu ve Louisa'nın aklı daha ilk dakikadan karışmış, içini yoğun bir korku sarmıştı. Bu fazla gerçek, fazla korkunçtu. Bay Van Ritters'ın başı dar, deri, üzerinde gözleri ve ağzı için yuvarlak, kaba birer delik bulunan bir maskeyle sarılmıştı. Üzerinde siyah deri bir önlük ve uzun parlak çizmeler vardı. Siyah deri eldivenler giymiş, kollarını göğsünde birleştirmişti. Gözlerini ondan zorlukla çekip odanın ortasındaki günahkar yapıya baktı. İnançsızların mahkeme binalarının önündeki meydanlarda halkın önünde cezalandırıldıkları üç ayaklı kırbaç sehpasının aynısıydı. Ancak tepesinden zincirler yerine ipek şeritler sarkıyordu. Titrek bir gülümsemeyle ona baktı ama efendisinin deri maskenin deliklerinden bakan gözleri ifadesizdi. Kaçmayı düşündü ama Van Ritters niyetini sezmiş gibiydi. Uzun adımlarla kapıya yürüdü ve kilitledi. Sonra anahtarı önlüğünün cebine koydu. Louisa'nın dizleri onu daha fazla taşıyamayınca kız yere çöktü. ''Çok üzgünüm.'' diye fısıldadı. ''Lütfen canımı yakmayın.'' ''Fuhuş yaptığın için suçlu bulundun ve 20 kırbaç yemeye mahkum oldun.'' Sesi sert ve ödün vermezdi. ''Lütfen bırakın gideyim. Bu oyunu oynamak istemiyorum.'' ''Bu bir oyun değil.'' Yanına geldi ve yakarışlarına kulak asmadan onu üç ayaklı sehpaya sürükledi. Ellerini başının üzerine kaldırdı ve bileklerini ipek şeritlerle sıkıca bağladı. Louisa uzun sarı saçlarının arasından korkuyla ona bakıyordu. Bana ne yapacaksınız? Bay Ritters odanın diğer ucundaki duvara dayalı masaya doğru yürüdü ve sırtı dönük durarak üzerinden bir şey aldı. Sonra dramatik bir yavaşlıkla döndü. Elinde bir kırbaç vardı. Louisa onu görünce hıçkırarak kıvranmaya, başının üzerinde bağlı olan bileklerini kurtarmak için umutsuzca çabalamaya başladı. Adam yanına geldi ve geceliğini tek hareketle yırtıp yere fırlattı. Louisa anadan doğma bir halde asılı kalmıştı. Deriler içindeki efendisi gelip karşısında durduğunda önündeki kabarıklıktan ne kadar tahrik olmuş olduğunu gördü. 20 kırbaç diye tekrarladı yabancı, ilgisiz, soğuk bir sesle ve her seferinde yüksek sesle sayacaksın. Anladın mı namussuz orospu? Louisa bu söz üzerine acıyla yüzünü buruşturdu. Daha önce hiç kimse ona bu şekilde hitap etmemişti. Yaptığımın bir suç olduğunu bilmiyordum. Sizi memnun ettiğimi sanıyordum. Kırbaç yüzünün çok yakınında havada şakladı. Sonra adam arkasına geçti. Louisa gözlerini kapadı ve sırtındaki tüm kaslar beklentiyle gerildi. Ama inen kırbacın verdiği acı hayal gücünün çok ötesindeydi. Dayanamayarak bir çığlık attı. Say diye emretti adam ve Louisa bembeyaz kesilmiş titreyen dudaklarının arasından saydı. Bir diye haykırdı. Kırbaç darbeleri genç kız kendinden geçene dek merhametsizce devam etti. Adam küçük yeşil bir şişeyi burnunun altında tutunca Louisa titreyerek kendine geldi. Sonra işkence tekrar başladı. Say diye tekrar emretti Bay Ritters. Sonunda Louisa 20 diye fısıldadı ve Van Ritters kırbacı masanın üzerine bıraktı. Geri dönerken önlüğünün bağcıklarını çözüyordu. Louisa başını kaldıramıyor, vücudunu destekleyemiyor, ipek şeritlerden takatsizce sallanıyordu. Sırtı, poposu ve bacaklarının arka üst kısımları alevler içindeymiş gibiydi. Efendisi arkasından yaklaştı ve kalçasını kavrayarak kızarmış iki yarıyı ayırdı. Louisa bir an sonra daha öncekilerden kat be kat beter, korkunç bir acı hissetti. İçi parçalanıyor, acı vücuduna dalga dalga yayılıyordu. Hissettiği korkunç acı gücünü tazeledi ve defalarca çığlık attı. Sonunda adam onu sehpadan indirdi, bir battaniyeye sardı ve alt kata odasına taşıdı. Hıçkıran Louisa'yı tek söz etmeden yatağına bırakıp gitti. Genç kız sabah sendeleyerek bölmeye girip oturağa oturunca kanamasının hala devam etmekte olduğunu gördü. 7 gün sonra hala iyileşmemişti. Ama Gertruda'ya bir kırmızı gül geldi. Louisa sessizce ağlayıp titreyerek spiral merdiveni tırmandı. Odaya girdiğinde 3 ayaklı sehpanın yine orada durduğunu gördü. Efendisi de deri giysilere bürünmüştü. Cesaretini toplaması aylar sürdü. Ama sonunda Eliza'ya gidip Bay Ritters'ın ona neler yaptığını anlattı. Elbisesinin eteğini kaldırıp kırbaç izlerini gösterdi. Sonra eğilip tahriş olmuş iltihaplanmış bölgeyi gösterdi. Üzerini ört, seni ahlaksız sürtük diye bağıran Eliza yanağına bir tokat indirdi. Böylesine iyi ve harika bir adam hakkında böyle iğrenç yalanlar uydurmaya utanmıyor musun? Bu yaptığını Bay Van Ritters'a söyleyeceğim. O zamana kadar söyleyeyim de Stahl seni şarap mahzenine kilitlesin. Louisa soğuk mahzenin taş zemini üzerinde kıvrılarak 2 gün geçirdi. Poposundaki korkunç acı onu an be an tüketiyor gibiydi. 3. gün bir çavuş ve 3 koruma görevlisi gelip onu aldı. Louisa mahzenden dışarı sürüklenirken Gertruda, Stals veya Eliza'yı görme umuduyla etrafına bakındı ama hiç kimseyi göremedi. ''Beni kurtardığınız için teşekkür ederim.'' dedi çavuşa. ''Bir gün daha dayanamayacaktım.'' Adam ona garip, gizemli bir ifadeyle baktı. ''Odanı aradık ve çaldığın mücevherleri bulduk.'' dedi. ''Sana öylesine iyi davranan bir centilmene bu nankörlüğü nasıl yapabildim? Bakalım hakim buna ne diyecek?'' Hakim hala önceki akşam karşılaştığı konukseverliğin etkisi altındaydı. Şarap mahzeninin kalitesiyle ünlü Huis Brabant'ın 50 misafirinden biriydi. Cohen van Ritters hakimin eski bir dostuydu. Hakim huzuruna getirilen genç suçluya sertçe baktı. Cohen önceki gece yemeğin ardından prolarını içer, kaliteli konyaklarını yudumlarken ona bu sürtükten bahsetmişti. Çavuşun kızın aleyhine buldukları kanıtları anlatmasını sabırsızca dinledi ve önüne koyulan çalıntı mücevherlerin bulunduğu keseye baktı. ''Mahkumun ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere Batavia'ya gönderilmesine karar verilmiştir.'' dedi, tavizsiz bir ifadeyle. Şanslı martı yelken açmaya hazır bir halde limanda bekliyordu. Louisa'yı mahkemeden doğruca gemiye götürdüler ve başgardiyana teslim ettiler. Başgardiyan ismini kayıtlara ekledi ve iki adamı ayak bileklerine zincirleri geçirip onu top güvertesine götürdü. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73.